Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Kıtalar arası konuşmalarından ikinci bölümle karşı karşıyayız. Ben Gökhan Bacık, yine Ahmet Kuru ve Özgür Koca beraberiz. Programa başlamadan önce şunu hatırlatmak isterim. Kıtalar arası din, bilim, felsefe tartışmaları aynı zamanda hem Kıtalar Arası sayfasında paylaşıldığı gibi Ahval tarafından da podcast olarak dinleyicilere veya takipçilere ulaştırılıyor. Her hafta bir konu ele almaya çalışıyoruz. Tabii ki konunun tarihsel, bilimsel, felsefi, arka mesleki ve bilimsel arka planları farklı olduğu için bu gayet doğal, tartışıyoruz. Ve bu tartışmaları da her zaman olduğu gibi bir makale veya kitap üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Geçen haftaki tartışmamız İslam dünyasındaki nedensellik, geri kalmışlık, bilim algısıydı. O tartışma üzerine gelen soruları biraz daha yoğunlaştırarak geri kalmışlık, gelişmişlik üzerine bu hafta tartışacağız. Bu konuda da Ahmet Kuru'nun hepimizin bildiği üzere yeni bir kitabı var. Bu kitabı da merkeze alacağız ama kitap üzerinden değil sadece. Geri kalmışlık, Müslüman dünya, İslam dünyası bunu farklı açılardan ele alacağız. Şimdi ben sözü Ahmet Kuru'ya veriyorum. Her zaman olduğu gibi bize bir sunum yapacak. Ondan sonra tartışmaya devam edeceğiz.
Teşekkürler Gökhan Bacık. Kitabı isterseniz şöyle bir hızlıca göstereyim ben. İngilizcesi bu. İslam, Authoritarianism and Underdevelopment, A Global and Historical Comparison. Soru güncel. Günümüzde 200'e yakın ülke var dünyada. Bunun dörtte biri yaklaşık 50 tanesi Müslüman çoğunluklu ülkeler. Ve Freedom House gibi, yani özgürlükler odası diye çevrilebilir, önemli bilgi data toplayıcılara göre yayınladıkları listelere baktığımızda dünyadaki ülkelerin yaklaşık %60'ı seçimsel demokrasi, yani demokrasinin en minimum gerekliliğini yerine getirir iken 49 Müslüman çoğunluklu ülkede bu oran sadece %10 civarında. Şimdi soru Müslüman ülkeleri batıyla değil dünyayla karşılaştırdığımızda. Bir tarafta %60 dünya ortalaması, bir tarafta %10-15 Müslüman ülke ortalaması. Bunun yanı sıra sosyoekonomik kriterlere baktığımızda ki bunların içerisinde kişi başına düşen milli gelir, okur yazar oranı ve schooling dediğimiz okullaşma oranı. Bunların hepsinde Müslüman ülkelerin ortalamasının dünya ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. Şimdi o zaman soru şu, Müslümanlar hem otoriterlik hem de sosyoekonomik gelişme konusunda niye dünya ortalamasının altındalar? Ve mesela bir örnek olarak bu sosyoekonomik kriterler içerisinde kişi başına düşen milli gelir, Müslümanlar dünya petrollerinin %60'ına sahip olmasına rağmen gene de daha geri durumdalar. Şimdi bu soru literatürde olsun, günlük siyasette olsun tartışılırken 3 önemli argüman ortaya çıkıyor. Birinci argüman İslam. Yani bunu hem Batı dünyasında hem Müslüman ülkelerin kendisinde seküler, İslamofobik, oryantalist adı verilen özcü essentialist dediğimiz literatürde Samuel Huntington'dan Bernard Lewis'e ve Türkiye'deki değişik siyasi gruplara, dünyadaki gruplara kadar İslam'ı suçlama ve bu sorunun temelinde dinin olduğu iddiası var. Halbuki ben bu argümanı kitabımda ciddiye almakla beraber bunun şöyle bir zayıflığını değişik bölümlerde ortaya koyuyorum. Müslümanlar eğer dinle geri kalmış olsalardı 8 ile 12. asır arasında Batı Avrupa'dan hem felsefi bilimsel hem de sosyoekonomik olarak daha ileriler. Yetiştirdikleri filozoflarla, kurdukları şehirlerle Batı Avrupa'yı çok çok ötesine geçmişler. İslam dini eğer gelişmeye mani olsa İslam'ın 5-6 asırlık bu öncül ilerlemesini açıklamak çok zor. Bu İslam'ı suçlayanların zayıflığı burada. İkinci argüman sömürgecilik, Batı emperyalizmi. Bu da neredeyse zıt bir argüman. Yani kültürde, dinde, içeride bir problem yok. Problemin temeli dışarıdan gelen işgaller, emperyalizm, sömürgecilik. değişik modlarıyla günümüzde bile devam ettiği iddiasıyla. Şimdi bu da ciddiye alınması gereken bir argüman. Ama burada da problem şu, sömürgecilik dediğimiz kavram, Batı kolonizasyonu, 18-19. Asırda başladığında Müslümanlar zaten sosyoekonomik ve bilimsel olarak bir durağanlık içerisindeler. Hatta gerilik içerisindeler. Hatta Batı'nın bu kadar kolay domine etmesi o bilimsel, askeri, teknolojik üstünlüğüyle beraber oluyor. O zaman kronolojik olarak sömürgecilik geri kalma sorununun arkasından gelen bir şey. Onun sebebinden çok sonucu gibi görünüyor. Üçüncü ve son argüman daha akademik. Darana Cemoğlu ve diğerlerinin ortaya koyduğu kurumsalcı yaklaşım. Müesseseler, iyi müesseseleriniz varsa yani katılımcı, üretken, eşit, adil müesseseler kalkınma oluyor. Eğer müesseseleriniz baskıcı, sömürü üzerine kurulu, adil değilse ülke geri kalıyor. Bu daha benim kredi verdiğim bir argüman. Tabii zayıflığı şurada, müesseseleri kimin kurduğunu söylemiyor bize. Müesseseler uzaydan mı geliyor? Müesseseler nasıl oluşuyor? Benim argümanım 4 sınıf üzerine kurulu. Dini sınıf, siyasi sınıf, entelektüel sınıf ve iktisadi, ekonomik sınıf. Ve bu 4 sınıfın ben müesseseleri, kurumları oluşturduğunu iddia ediyorum. Ve bu 4 sınıfın beraberliğinde, bunların ilişkilerinde geri kalmışlık ve ilerlemeyi açıklıyorum. Ve bunu sadece Müslüman ülkeler bağlamında değil, evrensel olarak. Mesela baktığımızda 5 ile 11. asırlar arasında Batı Avrupa'da kilise yani dini sınıf ile monarşi, askeri ve devlet sınıfı ittifak etmişler ve 5 ile 11. asır arasında Batı'da bir burjuvazi sınıfından da bir entelektüel sınıftan da bahsetmek mümkün değil. Toplum, kilise ve devlet baskısı altında ve geri kalmışlık söz konusu. Sonrasında Rönesans ve akabindeki gelişmelerde ne zaman ki Batı'da şehirler meydana gelip bir burjuva sınıfı ortaya çıkıyor. Üniversiteler kurulup bir entelektüel sınıf ortaya çıkıyor. Bu entelektüel ve bu burjuvazi sınıfları Batı Avrupa'nın gelişimini, Batı Avrupa'nın felsefi, bilimsel ve sosyoekonomik kalkınmasının motoru haline geliyorlar. İslam dünyasına baktığımızda 7. asırdan 11. asrın ortasına kadar çok güçlü bir tüccar sınıfı var. Proto burjuvazi diyebileceğimiz. Ve bu sınıf ulema dediğimiz İslam düşünürleri, İslam bilim adamlarını besliyor. Cohen'in 1970'te çok önemli bir çalışması var. 3900 ulemayı yani İslam alimini, tefsirci, hadisçi, fıkıhçı gibi incelediğinde bunların sadece %8'inin devletten maaş aldığını, hakim gibi o günün adli bürokrasisinde yer alma şeklinde %92'sinin serbest meslek erbabı olduğunu, büyük çoğunun da tüccar olduğunu veya tüccar ailelerine mensup olduğunu, Ebu Hanife gibi, İbn Hanbel gibi özel sektörde çalıştığını, hatta devletten maaş almayı haram telakki ettiklerini ve Ebu Hanife'nin malum kadılığı reddettiği için öldürüldüğü, Malik'in işkence gördüğü, Ebu Hanife'nin hapsedildiği, Şafii'nin gençliğinde bir kadılık yapmaktan dolayı pişman olduğu. Ve bu dönemde bu ulemanın tüccarla ilişkileri ve bağımsızlık bir çeşitlilik ve çoğulculuğu beraberinde getiriyor. Mihne gibi bazı istisnai dönemler olsa bile İslam dünyasında 11. asrın ortasına kadar çok çeşitli mezhepler, Şehristani'nin El Mihne ve Nihal kitabında anlattığı gibi 73 değişik fırka, Sünniler, Şiiler, zaten o dönemde Sünni kavramı da daha henüz oturmamış, Hanefiler, Şafiler, Eşariler değişik gruplar halinde ve bu çoğulculukta bir felsefi ve bilimsel çoğulculuk da var. Ve Hristiyan ve Yahudiler ve Müslümanlar, agnostikler, Budistler, Zoroastrianlar beraber. Ve gördüğümüzde tabii ki bir askeri sınıf var, tabii ki bir dini sınıf var. Ama her sınıfın belirli bir otonomisi, ulema sınıfının devlete hizmet etmeyi reddetmesi, felsefi ve entelektüel sınıfın güçlenmesi ve bir tüccar sınıfında ekonomik katkılarıyla İslam dünyası o dönemde çek, senet gibi kavramları üreten, bankacılığın temellerini atan, günümüzde kullandığımız kameranın orijini İbn Heysem'in Mısır'da bulması karanlık odayla, Razi gibi düşünürlerin o gününkü virüs ve bakterileri ayırt edecek bir tıp gelişimi Harezmi gibi matematikçilerin Hindistan'dan da öğrenerek bugün Batı'nın kullandığı ondalık sistemi ve sıfır rakamını geliştirmesi ve İslam dünyası o dönemde İbn Sina gibi bir düşünürün, Bağdat gibi milyona bali nüfusu olan bir şehrin olduğu bir yer. O dönemin Avrupa'sında ne bir düşünür var ne de 100.000'den fazla büyük bir şehir var. Ve bu sınıfsal ilişki ağı bir şekilde 11. asırda kırılıyor ve roller değişiyor. Batı'da demin özetlediğim gibi bir burjuvazi ve düşünür sınıfı çıkarken, İslam dönemisinde 11. asırda kendi burjuvazisini ve kendi entelektüelini dışlayan, ezen bir hale bürünüyor. Çok kısaca onu da özetleyip bitireyim. Bu 11. asırda olan şey sadece bir düşünsel dönüşüm değil. Sadece eşarilikle açıklanacak bir şey değil. Bunun ekonomik bir boyutu var. Çünkü 11. ve asır ve arkasından gelen dönemlerde büyük bir mali kriz oluyor. Bu mali krizle beraber devlet yönetimi Abbasilerde, Büyüheoğullarında, ardından Selçuklularda ikta sistemi dediğimiz yarı feodal bir hal alıyor. Ve para ekonomisi ve market piyasa ekonomisi yerine yarı feodal bir sisteme geçiliyor. Bununla devlet ekonomi üzerine hakim hale ve özellikle de devlet askerileşiyor. Gazneli Mahmut ve ardından Selçuklularla beraber askeri fetih eksenli bir devlet ve kumandanlarına toprak gelirlerini ve toprakları ikta sistemi altında dağıtan bir devlet. Bununla paralel olarak da tüccar sınıfının zayıflaması, bununla paralel olarak da ulemanın mali ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmaya başlamasıyla beraber ulema-devlet ittifakı dediğim oluşum başlıyor. 11. asır, Orta Asya, İran, Irak. Burada tabii Nizamülmülk bir önemli bir rol oynuyor, Nizami medreselerinin babası olarak. 12. asırda ve 13. asırda Moğol ve Haçlı istilaları bu ittifakı daha da güçlendiriyor. Çünkü Müslümanlar Moğol ve Haçlılardan gördükleri katliamlar karşısında askeri kahraman arayışına giriyorlar. Bu normal bir insani reflekstir. Vahşetin olduğu bir dönemde bilim, sanat, felsefe peşinde koşmak zordur. Ve bu askeri kahramanlar Salahaddin ve Eyyubiler, ardından Memluklar şeklinde Mısır ve Suriye'de ortaya çıkıyor. Ve aynı o Selçukların kurduğu ıkta, Nizamiye medreseleri ve din-devlet ittifakı veya daha spesifik ulema-devlet ittifakını Suriye ve Mısır'a taşıyorlar ve dikkat ederseniz arkasından Müslümanlarda fikri gelişme hep batıya, yani batı derken Mısır, Tunus, Endülüs. Çünkü doğu dediğimiz Orta Asya, İran, Irak eskiden İslam medeniyetinin beşiği iken hem ulema devlet ittifakının güçlenmesi hem de başka çevresel faktörlerin sonucunda iyice entelektüel hayatın zayıfladığı, burjuvazinin ezildiği bir dönem haline geliyor. Sonrasında Müslümanlar üç büyük imparatorluk kurarak Osmanlı, Safevi ve Mughal, jeopolitik olarak Moğol ve Haçlıların baskısıyla uğradıkları hezimeti tamir ediyorlar. Askeri ve politik olarak yeniden dünyanın zirvesine çıkıyorlar. Ama hiçbir zaman entelektüel ve hatta ekonomik bir zirve yeniden çıkılamıyor. Bu dönemde baktığımızda Batı Avrupa, Rönesans, Reform, aydınlanma, sanayi inkılabı, bilimsel devrim gibi süreçleri yaparken üç önemli enstrüman kullanıyor. Barut, pusula ve matbaa. Bu üçü arasında Müslümanların bu üç imparatorluğu Osmanlı, Safevi ve Mughal sadece barutu kullanıyor. Pusulaya çok ilgisi yok. Büyük okyanus açılımları yapmıyor. Matbaayı da 300 yıla yakın almıyor. Ve sonuçta ne oluyor? 18. asırda Osmanlı sonunda matbaayı almış ve bastığı toplam kitap sayısı 50.000. Batı Avrupa'da o dönemde basılan kitap 1 milyar. Ve 1900 yılına doğru veya 1800 yılına geldiğimizde Osmanlı'da tahmini olarak okur yazar oranı %1 civarında, Batı Avrupa'da %31 civarında. Arkasından tabii ki Tanzimat, Mehmet Ali Paşa Mısır'da, Tanzimat Osmanlı'da ve sonra Cumhuriyeti kuranlar, Türkiye'deki Atatürk, Cemal Abdülnasır, Habib Bourguiba, ulema sınıfını zayıflatıyorlar. Ama ben bunların da çözümü ulaşamadıklarını iddia ediyorum. Çünkü ulemayı zayıflatmakla beraber bir burjuvazi ve entelektüel reformu, burjuvazi ve entelektüel önünü açma girişimi görülmüyor. Aksine bürokrasi, devlet, devletçi ekonomi, devletçi üniversite anlayışıyla günümüze geliniyor. İran ihtilalinden sonra da değişik İslami versiyonlar, üç grup dediğim İslamcılar, Sufi şeyhler ve ulema bir siyasi ve sosyal İslamlaşma yaptılar Türkiye'de, Mısır'da, Pakistan'da. Ve ulema devlet yeniden dirildi, yeniden formunu, eski gücünü belirli oranda kazandı. Ve gördüğümüz İslam dünyası Müslüman çoğunluklu ülkelerde otoriterlik ve geri kalmışlığın, bırakın bu sorunların çözülmesini, sorunların daha da derinleştiğini, daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığını görüyoruz. Sonuç itibariyle benim kitaptaki analizim şöyle bir tavsiyeyle bitiyor. Müslümanlar eğer otoriterlik ve geri kalmışlık sorunlarını çözmek istiyorlarsa burjuvazinin önünü açmalılar, entelektüele kıymet vermediler, ulema ve devletin peşine takılmaktan vazgeçmeliler diyerek bitireyim. Teşekkürler.
Evet Ahmet Kuru, iyi güzel özetledin. Önemli tabii bu, büyük bir tartışma. Aslında bakarsanız tahminime göre birkaç, neredeyse 100 yıldır bunu tartışıyoruz. Yani bu İslam dünyası sorunu. Neredeyse her jenerasyon gelip bu tartışmaya katılıyor. İşte kendi rolünü oynuyor. Ama bu gelenek ve senin getirdiğin eleştirileri yenilikçi tanımlarsak, bu bilek güreşini bir türlü bu gelenek şey yapılamadı. Şimdi istersen birkaç şey sorarak bu tartışmayı ben hem denilmiş olurum hem Özgür de bir şey söyler. Birincisi, bu tartışma bugün bize ne söylüyor? Yani Türkiye'de biliyorsun yaklaşık 100 yıllık bir hazırlıktan sonra İslami hareket güçlendi ve manzara ortada. Bunu söylüyor. Bu birincisi. İkincisi de şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi sen daha iyi bileceksin. Çünkü öğrencisiydin. Alfred Stepa'nın makaleleri var. Bir tanesi bu twin tolerations, iki tolerasyon. Şimdi şunu sormak istiyorum sana. Şimdi bu İslam dünyası, tabii ki bu tartışmalar sadece dinden değil. Öyle bir şey söylenemez. Senin tam isabetle buyurduğun gibi, ifade ettiğin gibi, bazı şeyler siyasal, sosyal yapılar, yapıların değişmesi gerekiyor. Fakat şunu anlamaya çalışıyorum ben, senin kişisel görüşünü. O makalede diyor ki, devlet dine, hani din devlete karışmasın diyor ya. Şimdi burada iki tane model var bu İslam tartışma üzerine. Bir sürü sen sınıf yaptın da ben de sınıflamamı yapayım. Bir tanesi, ya bu artık böyle, bunu ayıralım. Yani bu sekülerliğe gidelim. Çünkü hayatımız bu İslam'ın aslında burjuvazi olduğunu, reform olduğunu ispatlayarak, çünkü bunu çözsek başka sorun var, çünkü kadın meselesi var. Stefan'ın aslında modeli o, da bize şunu söylüyor, bunu tartışmayalım. Din devlete karışmasın, devlet de buna şey versin. Öbürü de İslamik dediğim, yani İslami bir çözüm yani son tahlilde. Yani işte aslında İslam'ın burjuvaziyle iyi olacağı, ne bileyim işte devletçi olmayacağı gibi, yani bu tartışma için ne diyorsun? Yani ifade edebildim mi? Tam sorum ne, anlaşıldıysa.
Yok, çok iyi anladım.
Çünkü yani Stepan'ın, yine sen daha iyi bileceksin, öğrencisi olduğun için şeyden. Başka bir makalesi daha var. Bu dediklerine paralel. Hani Arap dünyasındaki sorunun İslam değil, kültür olduğunu söylediği meşhur demokratizasyon makalesi, o özel sayıda. Bu, ben bunu biraz kendi kişisel olarak da anlamaya çalışıyorum. Yani bu İslam'ı tartışırken aslında bir özcülük mü yapıyoruz biz? Çünkü mesela sen bize bir aslında liberal İslam söylüyorsun. Yani mesela halbuki böyle mi olmak zorunda? Yani mesela bir sosyalist için bu Ahmet Kuru'nun söyledikleri nedir? Mesela Ali Şeriat'ten etkilenmiş. Dolayısıyla bunu sormak isterim. Bir de bugüne bağlarsak bu tartışmaları, yani bu tartışmalar bugün biraz aslında bunları söylediğin Diyanet, işte devletçilik, Kemalizm'de devletçilik, piyasa, bunları açabiliriz diye düşünüyorum. Özgür Hoca, sen istersen devam edebilirsin ve Ahmet devam edebilir.
İstersen senin soruna cevap versin, sonra benim de birkaç sorum
olacak. Tamam, memnuniyetle. Evet Ahmet.
Şöyle diyeyim, geçenlerde bir review yayınlandı Domest'te, Digest of Middle East Studies. Gökhan Bacık diye birisi yazmış o review, benim kitabı. En eleştirel review'lerden biriydi. Oradaki sorularla seninkinde, tabii senin review'ün, şaka bir tarafa, paralellik. Üç noktada önemli söylediğim. Ben istersen onları tekrar ederek cevap vereyim. Birincisi, günümüzde bu kapitalist bir öneriyle mi geliyor kitap? Mesela sen o Domestik Rivi'nde Zenci ihtilali, o İslamlık dönemlerinde var. belirli bir romantikleştirme mi yapıyor benim kitap diye haklı olarak eleştiriyordun. Günü, o günün şartlarında tabii ki Avrupa'ya oranla, belki Çin'e oranla daha eşitlikçi bir tarafı var Müslümanların. Ben bunu kitapta bir bölüm halinde ele almaya çalıştım. Şu ki, şimdi meşhur bir Ernest Renan tartışması var. Renan'a göre Müslümanların altın çağının İslam ve Müslümanlarla bir alakası yok. Hatta kendisi antisemitik olduğu için Renan, Arapları da ırk olarak dışlıyor. Araplardan filozof çıkmaz. Bir kindi çıkmış nasıl çıktıysa diyor. Halbuki ben kısaca onu çürütmeye çalıştım kitapta. Şöyle ki birçok Arap düşünürü var. İbn Haldun'dan işte İbn Rüşd, İbn Heysem'e kadar. Irkçılık yapmaya gerek yok. İslam dünyası etnik olarak Arap, Fars, Türk ve diğer grupların bir arada bulundurduğu bir şey. Ama artı Sünni Müslümanların da katkı yaptığı bir şey. Ernest Renan'ın dediği gibi ateist, agnostik Şiilerin yaptığı bir medeniyet değil. Her grup gibi Sünni Müslümanların da içinde olduğu bir medeniyet. Fakat onun zıttı olan argüman da yanlış. O da Seyit Kutup gibilerin argümanı. Biz dindar idik, çok geliştik, dinimizden elimizi çektik, geri kaldık. Bu da tarihe aykırı, tarih bilmeyenlerin yapacağı bir argüman. Çünkü 5-6 asırlık altın çağ Müslümanların hem kendilerinden önceki Yunan ve Sasani geleneğinden öğrenerek inşa ettikleri bir oluşum hem de içinde senin de Özgür Hoca'nın da bildiği gibi Hristiyan, Yahudi, agnostik birçok insanın katkısının bulunduğu ve başarı bu. Bir Helen medeniyeti gibi günümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri gibi değişik etnik ve dini grupların katkılarını alan bir medeniyet. Ve ne zaman ki medeniyet bunu terk ediyor, geri kalıyor. Mesela 9. asırda Bağdat'ta dünyanın en önemli hastanesinde Müslümanların başhekimi Hristiyan ve Yahudi ve Hristiyan ve Yahudi doktorlar büyük oranda hastanede çalışıyorlar. 4 asır sonra 13. asırda Kahire'de Mansur Hastanesi'ni kuruyor Memluklar. Gene çok önemli bir hastane. Ama kuruluş dokümanında bu hastanede gayrimüslim doktor çalışamaz, bu hastanede gayrimüslim hastaya bakılamaz diye madde koyuyorlar. Yani 4 asırda geriye gitmişler. Şimdi peki bu çoğulculuk içinde İslam'ın hiç mi bir katkısı yok? Yani her şey Yunan'dan, Sasani'den alınmayla mı? Şimdi İslam'ın katkılarında şöyle ben kısaca değinmeye çalıştım. Bir kere bir zaman tanzimi veriyor. Hani günümüzde belki önemli değil, saat var, iPhone var. Ama o günün şartlarında İslam insanları disipline eden namaz, oruçla bir günlük, haftalık, aylık, yıllık, ömürlük zaman tanzimi veren, artı hijyen getiren bir din. Artı en önemlilerinden birisi bir eşitlik getiriyor. Mesela Bilal-i Habeşi gibi bir Afrikalının peygamberin yanında olması, acem olmayan üstünü yoktur ve İslamiyet hani ırkçılığa karşı o dönem belirli bir eşitlik anlayışıyla. Tabii ki bu eşitlik günümüzdeki manada değil. Mesela bir kadın erkek eşitliği günümüzdeki gibi yok. Universal citizenship dediğimiz herkese eşit vatandaşlık kavramı geliştirilememiş. Senin sorunu hemen eleştirine bağlarsam işçi işveren hakları konusunda da tabii ki günümüzden kalkıp da 1000 asır öncekini örnek alacak değiliz. Günümüzde insanlık çok daha önemli bir noktaya gelmiş. Ama o günün şartlarında işçi işveren, yöneten yönetilen, beyaz ırk, siyah ırk ilişkilerinde belirli bir eşitliği varken İslamiyet'in sonra bunda düşüş oluyor. Eşitlikçiden daha böyle bir efendim aristokrasi ve zengin sınıfların hakimiyetine gidiyor. Ve yani senin eleştirine kısa cevabım ben 6 ile 12. asrı kendi kontekstinde önemli buluyorum. Batı Avrupa'ya oranla önemli buluyorum. Yoksa tabii ki bir sosyalist birisi mesela eleştirebilir. Bu tüccarlar, kapitalistler o zaman da köleleri ezmiş olabilirler. Neticede kölelik var. Bu günümüze sordun. Sen günümüzde de ben bir kapitalist önerim yok. Benim önerim şöyle. Her sınıf otonom, bağımsız olmalı. Alanlar ayrışmalı. Din, devlet, siyaset, sanat, spor, ekonomi ayrışmalı. Ulema mesela ben burjuvazi ve entelektüele önem veriyorum ama burjuvazinin domine ettiği bir toplumda yaşamak istemem. Çünkü burjuvazinin hakim olduğu toplum paranın ve karın hakim olduğu toplumda. Burjuvazi kendi alanında olmalı, bizi domine etmemeli. Şimdi ikinci bir önemli konu senin sorduğun, bu İslami bir proje mi? Yani benim kitaptaki önerilerim. Hem bir de sen eleştirinde de demiştin ki bu yazarım ilk kitabı laiklik üzerine. Benim pasif ve dışlayıcı laiklik Amerika, Fransa, Türkiye kitabım var. Şimdi senin sorduğun soru $1 milyon soru. Yani ya laikliği siyasi olarak alanlar ayrışmasını ve sekülerleşmeyi sosyal, iktisadi olarak alalım. Din, ibadetler kısmında belirli bir ruhani noktada kalsın ve böylelikle sorunu çözelim. Bu bir çözüm. İkinci çözüm, İslam'ın reformist bir yorumunu getirelim. İslam bu reformist yorumu kadın haklarını, vatandaşlığı, Hristiyan-Müslüman ilişkilerini hepsini liberal noktada çözsün ve çözüm bu olsun. Şimdi ben kitabımda birinciye daha yakınım aslında. Çünkü şöyle özetlersem 5-6 asır İslam'ın Müslümanların tarihsel olarak yaşadıkları bu altın çağda İslam tam formülize edilmiş değil. Sünnilik kavramı da yok o zaman. Çünkü dediğim gibi belki Şafilik, Eşarilik var. Hatta savaşıyorlar Hanefilerle Şafiler, Eşarilerle Hanefiler. Biliyorsun Selçukların ilk veziri Kunduri şeyden önceki, Nizamülük'ten önceki bir Şafi düşmanı ve Eşari ve Şafileri kovuyor. Öyle bir Sünnilik anlayışında değiller. Hanefiler düşman Şafi ve Eşarilere. Şimdi bu dönemde belirli bir ortodoksi oluşmamış, belirli bir Sünni ortodoksi oluşmadığı bu dönemde İslam daha yoruma açık, daha müphem, daha çeşitli, daha çoğulcu. Ben Ahmet Kuru olarak bir İslam dikte etmiyorum. Benim sadece demeye çalıştığım münkerin, efendim dinden çıkanın katli vaciptir diyen bir İslam'la altın çağı olmaz. Seyyid Kutub'un ve diğer radikallerinkiyle olmaz. Yani neyle olmayacağını söylemeye çalışıyorum kitapta. Neyin evet. olacağını söyleme derdim yok ve son şöyle bitireyim, çok uzattım. Laiklik konusunda ve sekülerleşme konusunda ben dışlayıcı laik, Türkiye'de Kemalist laik veya Fransız laikliğinin en önemli sorununun devletin dine hakim olma çabası olduğunu görüyorum ve ilk kitabımdaki argümanım buydu. Bu kitapla beraber de yaptığım alanların ayrışması argümanında hani Amerikan tarzı pasif laik, devletin dine, dinin devlete hakim olmadığı, senin de Alfred Stepan'a yaptığın atıftaki gibi karşılıklı twin toleration, ikisinin birbirlerinin alanlarına saygı duyduğu, birbirlerinin otonomlarını kabul ettiği ve bu sadece din devlet için değil, yani ekonomi, siyaset, akademi, spor, sanat, kültür, her alanın bağımsız olduğu. Ama tabii ki böyle bir alanlar ayrışmasına gitmemiz için de İslamiyet'in çoğulcu bir yorumlu anlaşılması lazım. Yani klasik bizim şu anki katı Sünni anlayıştaki bir toplumda alanların ayrışacağını düşünmüyorum, inanmıyorum. Böyle şey mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü bu anlayışta ne diyorlar? Tuvalette gitmekten devlet yönetmeye kadar her şeyi İslam çözer. Buna inanan bir toplumda nasıl ayıracaksın alanları?
Şimdi Özgür'e lafı vermeden bu tartışma önemli. Çünkü sen bize şunu söylüyorsun kitapta. Bugünkü gelişmeyi engelleyen 11. yüzyıldaki konjonktür değişti. O konjonktür devam etti. Yani işte o bir model ortaya çıktı. O sınıfların devlet, ulema. Doğru bu. Ya yani mesela o Moğol isyan döneminde fetva veriyor İbni Teymiye biliyorsun.
Evet.
Fakat burada şöyle de bir problem var. Oradaki teoloji ve ilahiyat da bugüne geldi. Fıkıh da bugüne geldi. Yani dolayısıyla İslam dünyasına sınıfları ayrıştığınız dediğin zaman o sınıf ayrışması sadece alan ayrışması sınıfsal sosyolojik değil, dinin özüyle ilgili de bir şey. Yani o sınıfları ayrıştırmayan tek faktör politik konfigürasyondan ziyade dinin öbür sınıflarla ilgili söylediği şeyler. Yani mesela işte ekonomiyle ilgili, faizle ilgili, bankacılıkla ilgili, kadınla ilgili bir sürü şey de var. Yani benim o yüzden bu soruyu sorma gerekçem şuydu. Bu ayrışma fikrini ben canı gönülden destekliyorum ama bu ayrışma tesadüfen karışmış. Hadi bunları ayrıştıralım gibi değil. Çünkü bu din senin ifade ettiğin gibi o holistik çerçeve, bir de ayrı olsa da onunla ilgili konuşmak istiyor. Yani kadın Tabii. bedeniyle ilgili konuşmak istiyor, devletle ilgili konuşmak istiyor. Dolayısıyla bu tartışma bir zaman sonra, yani evet Ahmet Kuru çok güzel fikirlerim var ama hadi bakalım yapalım bunu dediğimiz zaman, biz karşımızda bir grup fıkıhçı, teolog bulacaksın sen. Onlar sana diyecekler ki bir dakika bu olmaz. Ayrışsan da ayrışmasan da buna uyacaksın. Yani anlatabiliyor muyum demek istedim. Bu sefer devletin iradesi olarak değil de Tanrı'nın iradesi olarak o sınıflara üzerine gelecek. Özgür'e uzatmadan sadece şunu söylemek istiyorum. Senin kitap bu eleştiri hak etmiyor ama biliyorsun bu Abbasi devriminden önce Kuzey Afrika'da sen bahsettiğin zenciler isyan ediyor. Daha sonra bunları tekrar geri kapmaya çalışıyorlar 760'lara falan ama daha sonra Irak'ta da var. Şimdi ben bir kitap üzerine çalışıyorum. İslam Political Siyasal Theory. Şunu fark ettim. Crown'da, Black'te tanıdığımız isimlerin hiçbirinde bunlar tartışılmıyor. Niye isyan ettim? Yani İslamiyet'in tek literatürün kabul ettiği, yeri gelmişken söylüyorum. Bu Abbasi devriminde mevalilerin hani İslam eşitlikçi diye ne oldu Emeviler diyor ama aslında bence siyahilerin iki tane büyük isyanı var ve bunu biraz tartışmamız gerekiyor. Çünkü İslam tarihi bu birincisi berberi isyanı, harici isyan denilen 730'lardakini, bir de Irak'takisini yokmuş gibi. Hatta oryantalistler de bunu ilginç bir şekilde çok bahsetmiyorlar. Aslında onların içine gelecek argümanlar var burada falan filan. Dolayısıyla bunu ben biraz anlamak için şey yapmıştım. Özgür, biraz uzattık biz, kusura bakma. Sen bu konularda bir şey söylemek ister misin? Yoksa aldığım notları sorabilirim.
Var, benim de birkaç sorum var. Onları sorayım hemen. Bulmuşken Ahmet Bey. Şimdi birincisi şu. Bu devlet ve ulema ilişkisinin benim asıl merakımı çeken ve daha iyi anlamaya çalıştığım yönü, devlet ve ulema ilişkisinin İslam dünyasında bilginin üretimine nasıl tesir ettiği. Yani birazcık mesele, şimdi senin verdiğin örnekler var, onlardan başlayayım istersen. Yani kitabında da var, benim aklıma gelenler de var. Mesela birkaç örnek vereyim. Başarılı entelektüel tipi olarak verilen işte İbni Tüfeil, İbni Rüşd, İbni Haldun, değil mi? Entelektüel sınıfı, üretken entelektüel sınıfı. Ama şimdi bunlara baktığımda İbni Haldun biliyorsun hani Memlükliler tarafından sponsorluğu yapılan bir insan. Yani sonuçta onu işte Maliki okulunun müftüsü olarak atayan bir Memlüklü sultanı. Sonra İbni Tüfeil, Endülüs'e gen, yani Endülüs'te gene Ebu Yakup tarafından sponsorluğu yapılan bir adam ki Endülüs El-Muhattar'ın
danışmanlığını yapıyor zaten. Onun.
Danışmanlığını yapıyor ve onlar tarafından finanse ediliyor diyelim. İbn-i Rüşd hakeza Ebu Yakup'un oğlu tarafından, Yakup İbn-i Mansur'du galiba. Şimdi onun oğlu tarafından gene hakeza sponsorluğu yapılan ve gene Maliki bir müftüsü olarak atanan bir insan. Şimdi bakıyorum İbni Tüfeil'in, İbni Rüşd'ün, İbni Haldun'un hayatlarında yine devletle yakın bir ilişki var. Şimdi bu bir. Bir başka açıdan geriye gidersek, şimdi sen Şafii ve de Hanbeli yorumunun sonraki yüzyıllarda hakim olmasının İslam dünyasında bazı negatif tesirlerinden bahsediyorsun kitabında. Yani Şafii'nin daha nasıl diyeyim, tekst merkeze alan yaklaşımı, aklın üzerine koyan, sonra Hanbeliliğin daha literalist, daha işte metinci yaklaşımı, bu iki yaklaşımın domine etmesini sonraki yüzyıllarda, sonra ilk yüzyıllarda aralarında bir rekabet var belki ama sonraki yüzyıllarda sanırım senin bize söylediğin şey, genel epistemolojinin, genel tarzın buraya doğru kaydı. Şafii ve Hanbeli tarzına doğru kaydı. Hanefiliğin birazcık marjinalize edildiği, yaşasa iddia, Hanefili bir devi bizim Şafii ve Hanbeli yorumlarının tesiri altında yaşadığımız gibi bir anlayış var sanırım, anladığım kadarıyla. Yani şimdi Şafii ve Hanbeli ise, burada benim dikkatimi çeken nokta, ikisi de yani hem Şafii hem de İbni Hanbel ilk yüzyıllarda devlete karşı isyan eden, yani devlet ulema ittifakının tam karşısında duran bir örnek olarak sen bize veriyorsun. Yani Şafii de İbn Hanbel de esasen devlet tarafından yani zulmetilmiş, hatta işkenceler görmüş, devletler arasında mesafe koymuş iki insan. Şimdi bu iki insanın, yani devlet ulema ilişkisinin tersi yönde giden bu iki insan ürettiği epistemoloji bir negatif tesir üretmiş gibi görünüyor. Senin argümanın bu en azından. Ama İbn-i Tüfel gibi, İbn-i Haldun gibi, İbn-i Rüş gibi, hatta bunu başka bir örnekle verebilirim. Mesela tam karşısında Beytül Hikme, değil mi? Orada yapılan tercümeler İbn-i Meymun, Halife Meymun tarafından şey yapılıyor. Onun sponsorluğunu da o yapıyor. Ama öbür taraftan başka bir örnek, işte Nizamiye medreseleri. Nizamiye medreseleri ise bir nevi Ortodoks'un ortaya çıkmasına sebep olup bir nevi donuklaşmaya sonraki yüzyıllarda götürüyor bizi. Şimdi iki tane bakın bir enstitü ve ikisinde sponsorluğu devlet tarafından yapılıyor. Şimdi burada benim anlama çalıştığım şey, şimdi acaba bazen bu devlet ve ulema ilişkisi, yani orada ne var ki bu devlet ve ulema ilişkisinde bilginin üretimi bazen veya devlet ve entelektüel ilişkisi diyelim hatta o şeydeki örneklere. Burada bilginin üretimine tesir eden şey orada nedir yani? Orada birazcık da o mekanizmayı üzerinde düşündün mü? Veyahut da orada ne oluyor gerçekten? Veya işte yani devlet ve ulema meselesini çözdüğümüz zaman üretilen dini epistemoloji de problem çıkarabiliyor, görünüyor. Yani devletten bağımsız ulema tipinin ürettiği epistemoloji sonra gözlerde problem çıkarıyor diye düşünüyoruz. Bu taraftan hani devletle ilişkisi çok sıkı olan entelektüel tipi İbn Haldun gibi çok üretken olabiliyor. Şimdi burada bu ilişki yani devlet ve entelektüelin ilişkisindeki orada o bilginin üretimine tesir eden şey esasen nedir? Tam olarak bunun üzerinde
tabii söyleyebilir misin? Bu çok önemli, sağ ol. Çünkü argümanın temelinde. Şimdi çok kategorik olarak ikisini ayırmamız gereken iki şey var. Birincisi dini ortodoksi, ikincisi devletin finansmanında bilim üretilmesi. Şimdi mesela ben San Diego State University'de çalışıyorum. Burası bir devlet okulu. Biz Kaliforniya eyaletinden maaş alıyoruz. Peki benim burada Ahmet Kur olarak devletten para almam bir sorun mu? Değil. Çünkü ben burada devlete dini bir meşruiyet vermiyorum. İdeolojik bir meşruiyet vermiyorum. Bir dini ortodoksinin temsilcisi değilim. Benim ürettiğim bilim bir çeşitlilik arz ediyor. Ve belirli bir bağımsızlığı var. Şimdi İbn Sina, Farabi, İbn Rüş, İbn Tüfeil bunların ürettiği bilgi devlete dini ortodoksi kurduran, devlete dini meşruiyet veren, devletin düşmanlarını yok eden bir bilgi değil. Mesela İbn-i Rüşd, senin de doğru tespit ettiğin gibi Yakup ve o Yakup'un oğlu tarafından verilen, devam ettirilen Aristo'ya şerh projesi yürüttüğünde burada muhalifleri ezmek, muhalifleri bastırmak gibi bir misyonu yoktu. Beytül Hükme'dekiler de Bağdat'ta matematik, astronomi çalışırken yönetimi kutsallaştırma gibi bir misyonları yoktu. O yüzden de bilim ve felsefeyi ortodoksi üretmeden, muhalefeti şeytanlaştırmadan, devleti kutsamadan yapanların devletten para almasını sorunu görmüyorum tarihten günümüze kadar. O yüzden birçok filozof haklısın. Para almışlardır ama bilim üretmişlerdir. Hatta mesela çok Ortodoks Sünni bilinen Gazneli Mahmud. Ve Gazneli Mahmud Zerdüşlüğün İslam öncesi İran'ın en önemli eseri olan Şehname ki dünyada yazılan en uzun edebi şiirsel eser. Şehname'nin sponsorudur Gazneli Mahmud. Ama onun Şehname'ye para vermesi Firdevsi'yi devlete hizmet eden biri yapmaz. Aksine heterodoksiyi promote etmiştir yani. Bunun gibi filozofların para almasını hatta kendimin de günümüzde para almasını bir sorun görmüyorum. Bunu bir kenara koyalım. İki, belirli bir tüccar, bak dikkat edersen verdiğin örnekler çoğu İbn Tüfeil, İbn Rüş ve İbn Haldun İslam medeniyetinin düşünce hayatının düşüş, bitiş dönemleri. Artık belirli zengin bir tüccar sınıfın tabandan gelen bir destek ve ilgisiyle değil, o medeniyetin yavaş yavaş bitmek üzereyken tavandan bulduğu desteklerle ayakta kalan, beslenen bir gelenek ve böyle patronage, yani devlet desteğine dayalı olduğu için de ani olarak kesilebiliyor. Mesela biliyoruz ki İbn-i Rüşd destek almasına rağmen işte Yakup'un oğlu geldiğinde yeni yönetici olarak yobaz halk ve ulemanın tepkisiyle İbn-i Rüşd'ü kitaplarını yasaklıyor, bir kısmı yakılıyor. İbn-i Rüşd malum camide saldırıya uğruyor ve bir Yahudi köyüne gönderiyor sultan onu. Bir iki yıl orada exile, yani göçebe kaldıktan sonra sürgün, vefat ediyor. Yani ikinci noktada bu devletin, kralın verdiği destek kalıcı, uzun vadeli olmuyor. Siyasi olarak kesilebiliyor. Halbuki o 4-5 asırlık altın çağda belirli bir devamlılık, uzun vadeli bu iki sınıfın birbirini beslemesi söz konusu. Hı. Üçüncü bir nokta, şimdi o da çok önemli senin dediğin. Şimdi şeye bakalım, din kısmına. Şimdi Şafii, Hanbeli'nin fikirleri benim için çok dogmatik. Ve ben kitapta Ebu Hanife ile onları, ki birçok insanın yaptığı bir karşılaştırmadır, benim yaptığım bir şey değil. Ebu Hanife'nin, ikinizin de gayet iyi bildiği gibi, daha rey eksenli, rasyonalist düşüncesi, namazda Arapça bilenlerin bile Arap dili dışında Kur'an okuyabileceğini söyleyecek kadar ufku açık Ebu Hanife. Ve bu rasyonel düşüncesine rakip olarak Hanbelilik ve Şafilik literal çıkıyorlar ve Hanefiliği de asimile ediyorlar. Şimdi ben İbn Hanbel ve Şafii'nin devletten bağımsız kaldıkları müddetçe sorun olmadıklarını düşünüyorum. Devlete hayır diyen radikal bir grup. Mesela Türkiye'de yönetimi eleştiren ama yobaz bir insan. Çok bir sorun değil o. Ne zaman ki devletin eklemleniyor, o devleti kutsamaya, devlet onu kutsamaya başlıyor, bence sorun orada ortaya çıkıyor. Ve o epistemolojilerinin, ben bir salatada belirli bir değişik element olarak kalmasını veya bir resimde bir renk olarak kalmasını sorun görmüyorum. Ne zaman ki dominant ortodoksi, tek hakikat budur, bunu kabul etmeyen kafirdir deniyor, bence sorun orada çıkıyor. İbn Hanbel ve Şafii orada çıkıyor. Şimdi bunu istersen, bu çok güzel dedim, ben 3 noktayla bitirmiş olayım senin sorunu ve hem senin bir sorunu hem Gökhan Hoca'nın sorusuna bağlayarak bitireyim. Epistemoloji, bilgi, Şafii. Şimdi meşhur Faslı düşünür Cabiri, bu konuştuğumuz konulara da çok kafa yormuş birisi, diyor ki Yunan, eski Yunan'ı neyi sembolize eder derseniz ben felsefe derim. Günümüz Fransa'sı, Kartezyen, Descartes'in getirdiği rasyonalizm derim. Günümüz İngiltere'si için de Locke ve Hume'un empirisizmi derim. Arap dünyası ve hatta İslam dünyası derseniz Şafii'nin usulü fıkıhı derim diyor. Yani Şafii'nin usulü fıkıhı bu kadar etkili. Ve benim ulema devlet ittifakı dediğim şeyin de esasen fikri temeli bu. Şimdi bir açıdan benim argüman tam bu eskiden beri söylenen Sünni diriliş argümanı değil. Çünkü Sünni dirilişin yanı sıra ekonomik bir transformasyon var, askerileşme var, politik, sınıfsal ilişkileri de açıklamaya çalışıyorum. Ama olayın bir Sünni religious, dini bir tarafı da var. Şimdi Gökhan Hoca'nın sorusuna cevap verirsek, günümüzde bu sorunu çözmek için ya sınıfları ayıralım demekle çözemeyiz. Çünkü Şafii'nin epistemolojisi ve yerleşik İslam anlayışı, İslam dininin, yani Sünnilerde, Şii Ortodoksi de bunu iddia ediyor. Hümeyni'ye de sorsanız böyle der. Hayatın her meselesini çözdüğünü iddia ediyorlar. Bunu iddia eden bir din anlayışı olduğu müddetçe laik bir devletin alanların ayrışmasının falan söz konusu bile olamaz. O yüzden mutlaka yeni bir yoruma, yeni bir anlayışa lazım. Ben kitabın giriş ve sonucuna çok kısaca değindim. Şafii'nin metodolojisi, usulü fıkhı nedir? Kur'an, hadis, icma, kıyas. Peki gözlem nerede? Peki rasyonelite nerede? Peki icmanın, ulemanın icması olduğunu kim onlara bu yetkiyi verdi? Çünkü hadis var diyorlar. Ya hadiste diyor ki ümmetim yanlışta ittifak etmez. O ümmet diyor, ulema demiyor ki. Şununla bitireyim ben. İki şey var. Kendileri hem ulema devlet ittifakını savunanların kendilerine delil getirdiği, hem de dışarıdan bakanların İslam'da din devlet ayrımı olmaz dediği bir hadis var diyorlar. Din devlet ikiz kardeştir. Devlet temel, din temel, devlet koruyucu. Temel olmayanı çöker, koruyucusu olmaya mahvolur. Şimdi bu, ben kitapta defalarca açıklamaya çalıştığım gibi bir hadis değil. Sasani kralı, sizin de bildiğiniz gibi Gökhan Hoca'nın da yeni kitabında büyük ihtimal bunları da ele alır. Sasani düşüncesinin etkisi ve Ardaşir, kurucu Sasani kralı, o bir özlü sözü bu. Hazreti Peygamber'den 3 asır önce yaşamış. Ama 11. asırdan sonra bunu kendilerine delil bulmak çabasıyla bir hadis uyduruyorlar. Bunu hadis diye uyduruyorlar ve günümüze kadar geliyor. Çok ciddi akademik kitaplarda bile bu var. Daha da önemlisi İbn Teymiye, 14. asır başında Kur'an'daki tek otoriteyle ilgili önemli ifade olan ulul emri minküm. Hani ey iman edenler itaat edin. Kime? Aranızda otorite sahibi olanlara. Bu diyor ulema ve umeradır. Yani benim ulema devlet ittifakı dediğim şeyi İbn Teymiye Kur'an emri olarak anlatıyor. Halbuki ayette veya başka yerlerde ne umera geçiyor ne ulema geçiyor. Ve bu yorumla ne oluyor? Bu ulema devlet ittifakı artık Kur'an'a bağ eklemlendiği için bunu değiştirmemiz çok zor. Bunun meydan okunması, challenge edilmesi, eleştirilmesi lazım. Bu yapılmadığı müddetçe de sorun devam edecektir yani.
Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bir kere bu devlet din ikiz şeyi... Bu biliyorsun hem dediğin yerde var, hem bu Denkart, yani İran devlet geleneğini temsil eden bu ansiklopedik meşhur kitapta bir cümle. Ben şöyle düşünüyorum bunu. Bu bir etki değil, metafizik bir transfer. Yani devlet ve din ikizdir ki bu Nizam-ı Mülk'te var, Mukaffa'da var. Yani çok büyük bir grupta bu aynen tekrar edilmiş, teolojize edilmiş. Dolayısıyla İslamiyet burada alenen DNA türü bir şey oluyor şeyden. Ahmet Kuru'ya şu açıdan katılıyorum. Bence burada trendlere bakmak lazım. Yani trendler. Çünkü ben şimdi bu yeni çalıştığım projede bu İbn-i Tufeyl'in biraz siyasetle ilişkisini tartışıyorum. Hayatının son döneminde bu İbn-i Tumart, kendini Mehdi ilan eden Muhatların şey kurucusu, etkisiyle daha baskıcı bir hale gelince mesela bir bocaladığı dönem var. Ama bu onun örneğini değiştirmiyor. Nitekim o baskı ile, çünkü o arada biliyorsunuz bir de sürekli savaşlar var İspanyollarla, mesela bir şiir yazıyor insanları cihada çağırmak için. Yani orada önemli olan devlet çalışan kötüdür değil, o enerjinin meydana getireceği ilişki olarak bakılabilir. Tersi örnekleri de var. Ben şimdi burada bir şey sormak istiyorum buna bağlamak için.
Belki şey, şuradan kısa bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. İbn-i Bağcı'nın bir kitabı var. Meşhur. Nasıldı? Tembih-i Muvahhidin. Yalnızların el kitabı gibi bir tercümesi yapılabilir herhalde. Herhalde o yalnızlaşmayı artık bir çıkış yolu olarak gördüğü için, hani İbn-i Bağcı'da o geleneği bir devam olarak önemli bir orada şey olabilir.
Tabii o dönemde, çünkü o kadar karmaşık bir politik ortaya çıkıyor ki, bir taraftan yukarıdaki İspanyollarla, hatta öyle bir sosyoloji var. Nüfusu azaltmak için o bahsettiğiniz halifenin oğlu şeyler getiriyor Afrika'dan, insanlar getiriliyor oraya. Yani biz, yani o kaos içerisinde o farklı şeyler doğurabilir. Şimdi ben burada şunu sormak istiyorum. Mesela işte İslam düşüncesi Yunanlarla bir ilişkiye girmiş. Oradan referanslar almış. Buna direnenler, yani mesela Gazali demiş ki buna ben direniyorum. Aristotelesçi filozofları eleştirmiş. Ben bu hafta sınıfta çocukları şeyi okuttum, Dante'nin. Dante bile cehennemde İbn-i Rüşd'ü, Selahaddin Eyyubi'yi Limbo'ya koyuyor, Araf'a koyuyor. Onları o bile cehenneme koymuyor. Fakat benim anlamadığım bu Yunan Pers etkisinden gelen bu teolojik transferleri, bak bunlar Pers kültüründen gelmiyor. Zerdüştlükten geliyor, açık net söyleyeyim. Neden ulema reddetmemiş? Yani Yunan etki, bunu tartışmamız gerekiyor. Bu ulema, son olarak şunu söyleyeceğim. Benim şöyle bir kanaatim oluştu. Entelektüel olarak Gazali çok tartışılıyor ama şunu unutmayalım. Gazali'yi taşıyan mekanizma Şafilik. Çünkü Gazali doğduğu zaman medreseler ortaya çıkmıştı. Nişabur Medresesi'nde öğrenciyken daha. Yani şunu demek istiyorum. Bu İslam dünyasında popüler alana nüfuz edecek şekilde geleneksel, yani bu Ahmet Kur'un tezinin dışında söylüyorum, ekonomik ilişkiler dışında bir entelektüel bakış olarak kitabiliği, yani empirik değil de bilgi kitaptan gelir açısından bence en çok eleştirilmesi gereken kişi, ben Cabiri'ye katılıyorum, Şafii'dir burada. Yani aslında Gazali'yi taşıyan Şafii mekanizması, yani Şafilik üzerinden geliyor. O yüzden genelde entelektüel olarak en çok Gazali tartışılır. Halbuki bence asıl orada şey yapılması gereken Şafii'nin olduğunu düşünüyorum. Şimdi
ilk sorunu bana bakarsak, bir hatırlatsana.
Şunu sormak istiyorum. Yani sorum şu. Bu büyük tartışmada Gazali gibiler Aristotelesçi filozofları eleştirirken bu Pers etkisi de teolojik bir etki. Bak tekrar söylüyorum. Evet. Sen din ve devlet kardeştir, tevem, ikizdir. Aynen böyle dediğin zaman aslında dinde bir reform yapıyorsun sen. Yani hani bir Katolik düşüncesindeki bir teolojiydi. Buna neden mesela ben Gazali o dönemde bunu tartışıyor. Maverdi'de var bu. Nizam-ı Mülk'te aynen geçiyor bu. Bunu neden sorun görmüyor? Yani ulema Yunan etkisiyle doğayla ilgili bazı şeyleri tekfir edecek noktaya geldiği halde teolojik olarak neden Pers etkisine bir şey olmadı rezistans? Bunu biraz anlamamız gerekiyor.
Evet, bu çok önemli bir konu. Ben bunu bazı noktaları ele almaya çalıştım. Kısaca hemen aklımdakileri söyleyeyim. Şimdi kesinlikle dediğin doğru. Bir sebebi şu olabilir. Yunan felsefesinin metafizik bir iddiası var. Ve Farabi ve İbn Sina ile beraber bunları dile getiriliyor. Malum ikinizin de bildiği gibi Gazali Tehafetül Felasefe kitabının sonunda Farabi, İbn Sina ve takipçilerini üç noktadan kâfir ilan ederken, bir, kainatın ezeli ebedi oluşu, maddenin ezeliliği, iki, haşrin ruhani oluşu, vücudi olmayıp, üç, Tanrı'nın bilgisinin büyük şeylerle sınırlı olup detaylarla uğraşmadığı. Bu tür şeylerde bir Yunan metafiziği görü diyorlar. Sasani devlet geleneğinin metafizik iddiaları yok. Daha yönetimsel, daha politik. O birinci sebebi bu bence. Yani Sasani'ye açıklar, Yunan'dan nefret, hatta tekfir ediyorlar onun peşine gideni. İki, askeri ve siyasi olarak İslam medeniyeti İran'ı ve Sasani'liği tamamıyla yuttu. Biliyorsunuz Ömer döneminde bütün İran'ı aldılar. Bizans'ı ise tam yutamadı. Bizans rakip olarak, dışta bir güç olarak kaldı. O yüzden Sasani'lik İslam'ın içine tam girince içinden İslam'ı şekillendirmeye başladı. Bizans ise dışarıda bir adır, yani öteki olarak kaldı ve aslında Yunan'ı temsil eden bir düşman, bir öteki vardı. Halbuki Sasanilik artık vücudun içine girmiş. Oradan daha etkili olabiliyor. Üçüncüsü de diyebilirsiniz ki Müslümanlar Bizans'tan da topraklar aldılar, Suriye, Mısır gibi. Ama Suriye ve Mısır'daki halk Bizans kültürünü taşıyan halktan çok çok daha eklektik, Araba olan, değişik kiliselerin olduğu. İran'da ise Sasaniliği temsil eden Fars kültürünün bütün öğeleriyle aldı. Ve üçüncü bir nokta da Abbasilerden sonra malum siyasi merkez doğuya kayıyor. Şam'dan Bağdat'a ve doğuya kayışla beraber İran etkisi ve Sasani düşünce etkisi çok. Ve büyük bir hayranlık içindeler. Mesela mukaddimede bile 1400'lü yıllara gelmişiz. Bayağı asırlar geçmiş. İbn Haldun diyor ki biz diyor peygamberin sünneti yerine Sasani görüşünü dikkate almamız lazım. Ne de mesela biat konusunda. Peygamber ve dört halife diyor herkesten, normal halktan elle sıkışarak biat aldılar. Halbuki bu diyor bir kral için zuldür, aşağılık bir durumdur. Sasanilerde diyor ya diyor etek öpülür ya diyor en fok elini öpersin. Doğrusu da budur. O yüzden bunu yapmamız gerekir diyor. Yani İbn Haldun'da bile çok ciddi bir bazı noktalarda Sasani şeyi var, hayranlı etkisi. Son olarak şunu söyleyeyim ben. Ben şimdi kitapta devamlı fikirlerle maddi şartların ilişkisini beraber ele almaya çalıştım. Mesela günümüzde, şimdi artık oraya girmeye vaktimiz yok, bitireceğiz birazdan. Petrol rantının otoriterlikle ilişkisine bakmaya çalıştım. Yani sadece fikirler değil, maddi gerçeklik de çok önemli vurgusuyla yazmak istedim. Bu konuda da mesele sadece Sasani düşüncesinin fikirsel etkisiyle kalmıyor. Ne zaman ki Müslümanlar market ekonomiden, hani parasal ve piyasa ekonomisinden feodal bir yapıya geçmeye başlıyorlar, tüccardan askeri sınıfa geçmeye başlıyorlar, Sasani etkisi daha da artıyor. Çünkü Sasani düşüncesinde tüccar aşağılık bir sınıf, dörtlü sınıf anlayışında kral, ruhban sınıfı, çiftçi ve zanaatkar. Yani tüccarı İran'da çok aşağı, en aşağı görüyorlar ve maddi şartlar, kurumsal ve politik değişim o yöne gittiği için, mesela aynı şeyi Gazali'ye diyerek bitireyim. Niye Gazali bu kadar etkili? Veya Gazali'nin daha bilimle, rasyoneliyle barışık fikirleri değil de niye daha radikal fikirler ön plana çıkıyor? Çünkü politik ilişkiler ağı o fikirleri güçlendiriyor. Ve şu da çok önemli. Bu ulema devlet ittifakının mimarı olan Gazali, kendi hayatında biliyorsunuz büyük çelişkiler içinde. 40 yaşından sonra pişman oluyor. Hazreti İbrahim mezarına gidip yemin ediyor 3 noktada. Bundan sonra devletten maaş almayacağım. Devlet idarecilerin meclislerinde tartışmaya katılmayacağım. Devlet idarecinin kurduğu medreselerde ders vermeyeceğim. Yapıyor. Yani sistemin mimarı bile sistemin problemli olduğunun farkında.
Hatta şeyin mektubunu yayınladı Müslim Volta yanılmıyorsam bu Brown. Yani bu konu üzerinde bu verdiği sözlerin bazılarını tekrar kendisi de şey yapıyor.
Tabii son 2-3 yılında şimdi yeniden
dönüyor. Günümüzde aslında ilginç bir şey.
Burada şey
tabii, Özgür Hoca buyurun.
Bence bu Sasani etkisi meselesini veya yani niçin eleştirilmediği bu etkinin Yunan felsefesine yapıldığı kadar açıktan ve net. Onun köklerini galiba hemen Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra sana iç savaşta da görebiliriz. Belki orada arayabiliriz. Sanırım şimdi o savaşta Emevilik, Muaviye bir anlayışın temsilcisi. Birazcık daha Sasani anlayışa yakın bir anlayışın temsilcisi. Ve sonraki dönemde ulema bu yapılan mücadeleyi, bu iki anlayış arasında yapılan mücadeleyi bir nevi rasyonalize etme ve meşrulaştırma gereği duydu. Yani iki tarafta aklı argümanıyla. Yani iki taraf içtihat yapıldı, o da haklı, bu da haklı. Şimdi bu ayrışma dinselleştirildi ve dinin özüyle bir barışma yaşadı kanaatince. Ve de yani kısaca şunu söyleyeyim. Sanki o Emevi anlayışı meşrulaştırılırken onun temelindeki Sasani anlayışı da meşrulaştırıldı. Ve dinin bir parçası olarak algılandı. Yani o başta öyle bir tarihsel şeyi var gibi
geliyor. Değil mi? Raison d'état, hikmet hükümet. Yani aslında Muaviye şöyle, raison d'état'yı uyguladı.
O dönem hakim olan din, hani bir nevi İslamiyet'teki o hani eşitlikçi anlayış, o dönem hakim olan yöneten ve yönetilen ilişkisine radikal bir muhalefet. Ama sonra o ilişki tekrar geri geliyor ve bu ilişki meşrulaştırılıyor. Yani yöneten yerini bilecek, yönetilen yerini bilecek. O aradaki mesafe gene açılıyor. Bir nevi İslamiyet'in daraltmaya çalıştığı, birleştirmeye çalıştığı, işte eşitlik zeminde bir nevi çözüme karıştırmaya çalıştığı, hani el tutarak siz biat alıyorsunuz. Sonra o mesafe gene açılıyor. İşte sultan emir bir yerde ancak eteğini öpersin. O mesafe açılıyor ve bu açılma meşrulaştırılıyor. Şimdi meşrulaştırılma sahabe üzerinden yapıldığı için bizzat da sonra bunun eleştirisi de çok zor oluyor. Yani Emevilik meşrulaştırılırken Sasanilik meşrulaştırılmış oluyor. Artık onun eleştirisi yapmaz. Yunan meselesinde, Yunan felsefesi meselesinde böyle olmuyor. Benim anlayışım bu bir. İkincisi de şu, Yunan felsefesi, işte o metafiziği, Neoplatonizm, Platonizm, onların özellikle İbn Sina ve Farabi tarafından yaratılan yorumu gerçekten de çok güçlü bir metafizik ile, çok güçlü bir anlayış ile geliyor. Bunu bir tehdit olarak görmeleri şeydir. Bir de burada entelektüel bir tehdit var. Diğeri birazcık daha siyasi, politik. Evet. Daha çok ilginç. Şimdi, ama bu entelektüel tehdit daha büyük bir uzun vardı.
Buna itiraz etmek istiyorum. Şöyle ki, Biliyorsunuz İbn Mukaffa'nın Kille ve Demle diye bir çevirisi var. Bu aynı zamanda Arap metninin kurucusu sayılıyor. Hindistan'dan. Bunun girişinde Burzugert diye bir kısım var. Burada yani bu metni al çevir Peter Berger. Yani aslında dinin kültürden kaynaklandığı, dinin anne babadan başka bir kaynağı olmadığını nitekim mesela Halife Mansur'a orada atfedilen bir laf var. Diyor ki nerede diyor bir sapkınlık varsa bu mukaffa başucu kitabıdır diyor. Bir sürü reddiye var o dönemde. Yani aslında bu fark edilmiş. Nitekim mesela zındık kelimesinin kökeni biliyorsunuz şeyden geliyor. Gizli zerdüşt. Nitekim İbn-i Kaffa politik bir gerekçeyle 35 yaşında öldürüldüğü zaman meşrulaştırmak için bu da zındık deniliyor. Ama şimdi, yani bu entelektüel...
Bir tepki var kesinlikle. Hariciliği bile siz o dönem buna bir tepki olarak görebilirsiniz.
Var. Benim anlamadığım şu. Yani çünkü burada açık net söyleyelim. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Hem Maverdi'de hem de bu kafada mobet kelimesi geçiyor biliyorsunuz. Yani atıflar şeylere yapılıyor. Din adamlarına yapılıyor. Yani
Zerdüşt yani, din
adamı. Evet yani Zerdüşt din adamlarının sıfatları kullanılarak yapılıyor. Hatta ilginç bir şey daha hiç aklıma geldi. Biliyorsunuz orada şöyle bir tartışma da var. Bu da onunla ilgili olabilir. Ehli kitap sanılıyor. Çünkü Ahmet Kur'un dediği gibi bütün bir İran Müslüman olduğu için vergi problemleri çıkıyor. Hepsinin ehli kitap saysan saymasan bunlar da Müslümandır, ehli kitaptır gibi böyle şeyler var. Ama yine de bu tartışmalara rağmen çünkü benim şöyle bir kanaatim var. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz? İslam dünyasında modernleşme gibi bir şeydi bu Pers etkisi. Yani hatta modernleşmeye kadar Pers etkisi yani İranizasyon o en önemli yabancı kültürle merge etmesi. Bir de Yunan var. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Üç büyük şey var. Yunan, Pers ve Batılılaşma yani. Bu da Batılılaşma da işte anayasa tartışması eşitlik. Bunun ulema tarafından sorun edilmemesi Ahmet Kur'un kitabıyla ilgilidir bence. Çünkü o ikisi bir arada görülüyor falan filan. Şöyle yapalım isterseniz.
Süre olarak evet nasılız yani?
Süreyi çok aştığımız için isterseniz biraz güncel yani bu çünkü Türkiye ile ilgili bir şey.
Benim birkaç notum var güncelle tamam, ilgili istersen. Evet. Sadece şunu diyeyim. İbn Mukaffa o dediğin Sasani düşüncesinin temsilcisi ilginç bir şekilde halifeye bir ulema devlet ittifakı kurması projesiyle gidiyor. Çünkü tabii. Kendisi Zerdüş ve Sasanilerden öyle görmüş. Halife diyor ki bu ciddiye bile alınmaz yani. Çünkü yani gene oraya döndüreyim. 7-11. asır dönemindeki sosyal İslam yapısı o Sasani düşüncesini komik buluyor yani ulema devlet. Ama sonradan siyasi değişimle beraber o fikir tam oturuyor, eklemleniyor. Günümüze dair birkaç notum var. Kısaca onları isterseniz hemen geçeyim, vaktimiz daraldı. Bir, bu tartışmada ve ben kitabımı yazdıktan sonra bir oryantalizm yaftasıyla karşılaştım ve bunu bekliyordum. Şimdi kitap 4-5 dile çevrildi, 11 dilde. Review'ler çıktı 40-50 tane. İki review beni oryantalizmle suçluyor. İkisi de Türkler yazmış. Bu Türkiye'deki oryantalizm saplantısı diyeceğim. Daha kibar bir kelime bulamadım. Ciddi sorgulanmalı. Yani Edward Said kitabı önemlidir ki zaten Türkiye'de çok okunduğunu da zannetmiyorum. Ama bunu böyle bir klişe olarak alıp bütün tartışmaları oryantalizm demek çok büyük bir sorun. İki, ulema Türkiye'de tarihsel olarak hiçbir sorumluluk almıyor. Hani bir şey var ya komik, deve kuşuna uç demişler, ben deveyim demiş. O zaman yük taşı demişler, ben kuşum demiş. Şimdi ulemaya biz sen ben İslam yorumuyla gitsek diyor ki İslam'ın yorumu benim tek elimde. Fikri ben koymalıyım. Peki siz ruhban sınıfınız, sizin yüzünüzden bu halde izlendiğinde yo İslam'da ruhban sınıfı yok ki kimmiş diyorlar. Mesela matbaa örneğinde. Ulemanın matbaaya engel olduğu bilimsel bir gerçektir. 278 yıl Osmanlı'da ulema devletle ittifak halinde matbaayı engellemiş. İbrahim Müteferrika'nın çabalarıyla devlet artık karar veriyor bunu almamız lazım. Biliyorsunuz İbrahim Müteferrika sadrazamın oğluyla beraber Fransız sefiri, sonradan kendi sadrazam, bürokrasinin desteğiyle ancak şu fetvayı alabiliyor Şeyhülislam'dan. Dini olmayan kitap basılabilir. Ardından 50 yıl sonra ulema dini olan kitap da basılabilir iznini veriyor. Kur'an'a izin vermiyor. Osmanlı'nın en son yıllarında Kur'an'ın Arapça basılmasına izin veriyor lütfen ulema. meale izin vermiyor. Şemseddin Sami, Osmanlı lügatının meşhur yazarı, bir mealle geldiğinde ulema o meali yasaklayıp yok ediyor. Elimizde yok şu an o yazılan meal. Ve Cumhuriyet ilan edilene kadar Türkiye'de bir tam meal basılmamıştır matbaada. Şimdi niye bunları anlattım? Tarihsel olarak bu sorunun reddedildiği müddetçe günümüzdeki sorun da görünmüyor. Şu an günümüzdeki sorunlar için mesela geçen programda Gökhan Bacı'nın kitabını tartıştık. Diyanet'in din derslerinin nasıl sorunlu içerikli mesajlar yayınladığını. Ulema bir sınıf olarak hiçbir mesuliyet almadığı için o Katolik Kilisesi gibi de eleştiremiyoruz. Çünkü Avrupa'da Katolik Kilisesi, Papa var, Vatikan var, görülebilir, ellenebilir bir hedef. Eleştirilmiş, kendini de rehabilite etmiş. Bu ulema Sünnilikte müphem bir kavram olarak kaldığı için ne matbaa konusunda ne başka konularda hiçbir sorumluluk almadı. Günümüzde de bu problemini devam ettiriyor ve sadece ulemayla da sınırlı değil. Türkiye'deki cemaat, tarikat, siyasi partiler bu ulema devlet saplantısıyla mağlul durumdalar. Şimdi Türkiye'de tartışıyoruz. Mesela Gülen cemaati niye poliste, askeride bu kadar yapılanma içerisinde, niye mollalar cemaati yönetiyor? Çünkü kafa bin yıldır ulema devlet, bir entelektüele, bir burjuvaziye buyurun diyecek, fikrini alacak durumda değil. Şu anda da AKP iktidarında Türkiye'nin baktığımızda ciddi bir askeri projeler içerisinde Suriye, Libya, Diyanet, Ayasofya imamından Diyanet reisine kadar topluma kanaat önderi olarak şekil verme çabasında ve bunların hepsinde ben belirli bir ulema devlet ittifakı sorununun yansımasını devamlı görüyorum. Benim güncel notlarım bunlar arkadaşlar.
Çok teşekkürler.
Evet Ahmet Kuru teşekkür ediyoruz. Şey önemli, oryantalizm. Bu Edward Said hakikaten kıymetli birisi ama yani neredeyse her eleştiriye sen oryantalistsin denen bir ortam oluşturulmuş durumda. Bu İslam dünyasında paradoksal olarak oryantalizmin mirası, o kitabın mirası, düşünce özgürlüğünün engelli. Son olarak Özgür Koca, eklemek istediğim bir sormak istediğim, bile getirmek istediğim bir nokta var mı?
Yok, ben yalnızca işte Allah problemlerimizi yaslamaktan muhafaza buyursun deyip bitirmek istedim.
Evet. Evet, o zaman bu ikinci tartışmayı da burada sona erdirelim. Epey vaktimiz de ilerledi. Ahmet Kuru'ya teşekkür ediyoruz bu önemli çalışması için. Bizi dinleyenler, ayıranlar, soru soranlara da, eleştirenlere de teşekkür ediyoruz. Bir başka konuyla, bir başka kıtalar arası tartışmasında buluşana kadar herkese çok sevgiler, selamlar.
Selamlar.
Teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.